Merhaba, ben Nil.
Bunlar neden hep benim başıma geliyor? Başkaları daha mı şanslı? İstediğim bu değil. Sanırım bende bir tuhaflık var. Korkularım yaşamama engel oluyor diyorsan, hayatın her birimize kasa kasa çürük limon dağıttığını ve ayağa kalkıp kolları sıvayıp çürükleri ayırıp kalanlarla limonata yapmanın mümkün olduğunu hatırlatmaya geldim. Bu podcast'te ben bu limonları biliyorum, bunlardan bir cacık olmaz diyenleri dinlemeden elimizdekilerle kendimize bir hayat yaratmayı, içimiz yandığında içecek buz gibi bir bardak limonataya sahip olmayı konuşacağız. Limonlarıyla ne yapacağını bilemeyenlere tarifi oluşturma kiti müessesemizin ikramıdır. Kendini yaşama cesaretine hoş geldin. Selam, kendini yaşama cesaretinin 12. bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Temennim bu yönde tabii ki ama bir yandan da ülkenin geçirdiği zor günleri ve her birimizin yaşamları üstündeki etkilerini düşününce çok da iyi olamayabileceğinizin farkındayım. Bunu söylemem dertlerinizi azaltmaz belki ama inanın bana yalnız değilsiniz. Can Yücel'in şu dizeleri çoğumuzun hislerine tercüman olur diye düşünüyorum. Yaşamak istiyorum. Yaşamayı bu soğumuş cehennemde, ölü bir dost gibi içim titreyerek değil sade, yaşamayı yaşamak istiyorum. Bu bölümün çoğunu Sicilya'da yazdım. Yelmir bu aralar buradan uçuyor. Benim de hem İtalya'da halletmem gereken bir işim vardı, hem de o çalışırken yazmaya fırsatım olur diye onunla geldim. Buraya gelmeden 2 gün önce kardeşim evlendi. Düğün süreci hem tatlı bir telaş hem de ister istemez tetiklendiğim, bir sürü duyguyu bir arada yaşadığım bir dönem oldu. Henüz bahsetmediğim için güncel aile ilişkilerimiz hakkında pek bilginiz olmasa da çok da sağlıklı olmadığını tahmin ediyorsunuzdur. Öyle olunca özel günler duygusal bir karmaşaya dönüyor. Bazı duyguları bastırmaya, bazı şeyleri düşünmemeye çalışmak, anın ve kutlamaların keyfini çıkartmaya odaklanmak için çaba göstermek, yaşarken çok anlamasam da bayağı yormuş beni. Sicilya'ya varıp da otele geldiğimiz anda gevşemeye başlayınca anladım ne kadar yorulduğumu. Neyse ki düğün çok güzel geçti, her şey yolunda gitti. Buradaki günlerin çoğu tekrar kendimle bağ kurmaya, içime bakabilecek cesareti toparlamaya, 10 yıl öncesine dönüp bu bölümü yazabilmek için ihtiyacım olan netliği sağlamaya çalışarak geçti. Zihnimin içine olabildiğince derledim, toparladım, toz aldım, yerleri süpürdüm, çöpü çıkarttım. Artık hayatımın en önemli dönüm noktalarından biri olan 2013 senesini anlatmaya hazırım. Yelmir, Hollanda'ca okuduğu bir kitaptan şöyle bir alıntı çevirdi bana yakın zamanda. İnsan eğer neyi unutmak istediğini hatırlamazsa risk almış olur ve unutması gerekenleri unutmayı unutur. Yani insanın bazı şeyleri unutabilmesi için önce hatırlaması gerekir. Yazarak düşüncelerimin üzerinde kontrol sağlıyorum. Üzgünlüğümü temize çekmesi için her şeyi yazmak zorundayım. Bu alıntılar öncelikle güncel olarak yaşadıklarım, hissettiklerim, korkularım, keşfettiklerim hakkında anlatacak çok şey varken neden anlatmaktan kaçındığıma dair bir ipucu verdi bana. Anlatamıyorum çünkü henüz unutmaya hazır değilim. Zihnimi zorlayıp günlüklere, kayıtlara, fotoğraflara bakıp tüm detaylarıyla hatırlayıp kağıda döküp burada sesli olarak size aktardıklarımı tam da hayal ettiğim gibi unutuyorum çünkü. Anılar bir uçan balon olup gökyüzüne doğru yol alıyorlar. Biliyorum ki Nietzsche'nin de dediği gibi unutan iyileşir. Hikayemi kaldığımız yerden anlatmaya geçmeden önce 11. bölümde bahsettiğim dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu konusuna değinmek istiyorum. Psikiyatrlar teşhis koyabilmek için öyküyü dinlemenin yanında ilaç da veriyorlarmış. Şu aralar sabit bir düzenle yaşamadığımdan ilaca başlamak istemedim ve henüz psikiyatra gitmedim. Konu hakkında okumaya, anlamaya, kendimi keşfetmeye ve çözümler üretmeye çalışıyorum şimdilik. Yetişkinlerde dikkat eksikliği bozukluğu konusunda araştırma yaparken karşıma Salus Mental isimli bir dijital platform çıktı. Kendimi makale üstüne makale okurken buldum. Sadece dikkat eksikliği bozukluğu değil, geçmişte deneyimlediğim psikolojik uyuşma ve karıncalanma nasıl geçer, araba kullanma korkusu nasıl yenilir, varoluşsal sancılar, benlik algısı gibi psikolojiye dair birçok konuda makalelerin olduğu bir bilgi deryası keşfetmişim. Okumaya devam etmek için uygulamasını da indirdim ve kaydolurken benden psikolojik iyi oluş, kaygı, stres ve depresyon seviyelerini ölçen 4 farklı psikoloji testini yapmamı isteyerek bir mental check-up'tan geçirdi. Bu check-up sonrasında ana sayfam test sonuçlarıma uygun kişiselleştirilmiş içerikler ve egzersizlerle doldu. Bir de yine test sonuçlarını değerlendirmek üzere psikoloji eğitimi almış bir psikolojik danışman atayarak yarım saat sürecek bir ön görüşme planlamam için yönlendirdi. Önceki bölümde de bahsettiğim üzere şu an tekrar bir terapi sürecine girmek istemesem de bu ücretsiz ön görüşmeyi yapmak, dikkat eksikliği bozukluğunun günlük hayatım üstündeki etkilerini azaltmak için destek alabilir miyim öğrenmek istedim. Salus'un beni eşleştirdiği uzmanla uygulama üstünden konuşarak randevu planladık. Görüşmede hem mental check-up sonuçlarından konuştuk hem de ben şu an nelere ihtiyacım var onlardan bahsettim. Bu ön görüşme sonrasında psikolojik danışman kişinin ihtiyaçlarına uygun terapi yöntemi uygulayan bir psikoterapist, klinik psikolog ya da psikolojik danışmanla eşleşmesini sağlıyor. Ben daha önce de bahsettiğim gibi başı sonu olan, kendimi ve yaşadıklarımı anlamlandırmama yardım eden, kendine şefkati öğreten bir şema terapi sürecinden geçtim. Sonrasında ise psikanaliz yöntemiyle çalışan bir terapistten destek almaya başladım ama o dönem ihtiyaçlarımı karşılamadığına karar vererek o süreci yarıda bıraktım. Şu an tekrar bir terapi sürecine girmek istemediğim, yalnızca günlük hayatta dikkat eksikliği bozukluğunun etkilerini azaltmak üzere çalışmak istediğim için psikolojik danışmanım beni Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden birinden mezun başka bir psikolojik danışmana yönlendirdi. Buraya kadarki kısım ücretsizdi. Eşleştiğim psikolojik danışmanla görüşmek için hesabıma kredi yüklemem gerekti. Psikolojik danışmanla yapılacak her bir seans bir kredi, klinik psikologlarla yapılacak her online terapi seansı ise 2 kredi olarak değerlendiriliyor. Sonuç olarak bir süredir Salus üstünden görüştüğüm bir psikolojik danışmanım var ve hem dikkat eksikliği bozukluğu konusunda yaşadıklarımı anlatmak hem de daha iyi anlayıp çözebilmek adına uzman desteği almak, uzmanın benimle paylaştığı kaynakları okumak, izlemek ve yalnız olmadığımı hissetmek iyi geliyor. Klinik psikolog Russell Barkley, dikkat eksikliği bozukluğu ne yapacağını bilmemekle ilgili bir problem değil, bildiğini yapmakla ilgili bir problemdir demiş. Tabii ki henüz teşhis almadığım için bir tedavi süreci değil bu ama işte kendimi anlayıp daha verimli yaşamanın yollarını arıyor, öğrenmek ve bildiklerimi uygulayabilmek için destek alıyorum diyebiliriz. Mücadele ettiğim travma sonrası stres bozukluğu da dikkat eksikliği bozukluğuna benzer etkiler yarattığından kesin teşhis için psikiyatra da gideceğim bir noktada. Bunları size neden anlatıyorum? Aranızda terapiye başlamayı düşünen varsa eğer, en başından itibaren kişiselleştirilmiş, size özel yönlendirmelerle ilerleyen Salus'ta profil oluşturup, mental check-up'tan geçip, ilk ücretsiz görüşmeyi yaptıktan sonra da eşleştiğiniz uzmanla bu yola devam etmenizi tavsiye ederim. Benim uzun soluklu terapi sürecim dahil tüm terapi süreçlerim online ilerlediği ve memnun kaldığım için online terapiyi gönül rahatlığıyla öneriyorum. Bir de Salus'un uygulamasında profil oluşturduğunuzda birçok uygulamada ücretli olarak sunulan meditasyon, öz bakım içeriklerine ücretsiz olarak ulaşabiliyorsunuz. Öz farkındalık ve hayat kalitesini artırmak için her gün 10-15 dakika ayırıp uygulamanın sizin için bölümündeki meditasyon, okuma, dinleme önerilerini takip edebilirsiniz. Özetle terapiye başlamayı düşünüyorsanız ya da ücretsiz içeriklerden faydalanmak istiyorsanız Salus'u indirmenizi tavsiye ederim. Evet, açılış bu kadardı. Şimdi hazırsanız hep birlikte bundan 10 sene öncesine 2013 yılına dönüyoruz. Marmara İletişim'de 2. senem, aylardan Ocak. Dövmeci ile 2. ve son ayrılışımızın hemen sonrası. 2012 yazında çalışmaya başladığım etkinlik şirketi kışın konser düzenlemediğinden, Ege ile beraber çocuk doğum günlerinde fotoğraf çektiğimiz iş de sürmediğinden işsiz olduğum bir dönem. Bir önceki ayrılıkta olduğu gibi dövmecinin hayatımdan çıkması işsiz olduğum döneme denk geliyor ve dışarıyla okuldan başka bağım kalmıyor. İlişkinin bu sefer geri dönüşü olmayacak şekilde bittiğini bilmek başka türlü yakıyor canımı. Bir şekilde üstünden atlamam, başka şeylere odaklanmam, kendimi geliştirmek için bir şeyler yapmam gerektiğini biliyorum. Hayatta bir yerlere varmak, kendime uygun işlerde çalışmak, öyle yerlerde bulunmak, öğrenmek, ilerlemek istiyorum. Bu ilişkiden de, çalıştığım işlerden, girdiğim ortamlardan, tanıştığım insanlardan, edindiğim kimliklerden öğrendiklerimi sonraki kapıları açmak için kullanmak istiyorum. İlk üniversiteye girmemin ve öğrenci evine çıkmamın üstünden 5 seneden fazla zaman geçmiş. Ailemin evine dönüp bar zincirindeki işe girdiyse 3 seneden fazla olmuş. Liseyi de istediğim yerde, istediğim lokasyonlardan birinde okuma şansını elde ettiğimi de düşünürsek, son 9 senede kurduğum hayaller için çabalamak, vazgeçmemek, ısrarcı olmak bir şekilde sonuç vermiş. Evin içinde durumlar hiçbir zaman süt liman olmasa da çocukluğumdaki kadar dengesiz ve şiddet dolu değil o dönemlerde. Ve kendime evin dışında bir hayat yaratabilmiş olmak da daha az etkilenmeme yardımcı oluyor. Yine de büyük huzursuzlukların olduğu dönemlerde evin içindeki atmosferin düzelmesi birinci endişe kaynağım oluyor. Ama tüm gelecek hayallerimi, atmak istediğim adımları etkilemesine izin vermiyorum. Kavgalar, tartışmalar olduğunda yeri geliyor hakemlik yapıyorum. Yeri geliyor ortamı yumuşatmak için salona gidip babamla gelişigüzel konularda konuşuyorum. İşiyle ilgili sorular soruyorum. Annemle yapabilecekleri tartışmaların önünü kesmek, tansiyon daha da yükselmeden negatif havayı dağıtmak için içim burula burula, midemde bir yumrukla ne biliyorsam onu yapıyorum. Annem kendi gelip sormasa da hayatımdan, arkadaşlarımdan, hissettiklerimden, hayallerimden uzun uzun bahsediyorum ona fırsat buldukça. Anneme anlattığım her şeyin gerçek olma gücü var sanki. Beni, yaptıklarımı her zaman onaylamasa da, yeri geldiğinde acıtıcı ve sivri dilli çıkışlar yapsa da derimin içine işlemiyor pek. Her şeyi, her düşüncemi, neyi neden yaptığımı anlatsam da tam olarak anlayamayacağını biliyorum. Anlatmaktan vazgeçmiyorum. Hayallerimden bahsettiğimde olur mu öyle şey, yapamazsın, nasıl olacak demiyor hiçbir zaman. Ona anlattığım her şey yaşanması potansiyel olan gerçeklere dönüşüyor içimde. Henüz 23 yaşında olmama rağmen durmadan çabalayıp, farklı işlerde çalışıp, kendimi aşmaya çalışmamın takdir edildiğini hissetmiyorum bu arada. Yanlış anlaşılmasın. Birçok konuşmamız annemin beni yorum yapmadan bazen dikkatini kaybederek dinlemesi ve sonrasında da kardeşimin güncel okul durumu gibi o an aklına takılan bir sorunu benimle paylaşmasıyla alakasız bir yere bağlanarak sonuçlanıyor. Bu çok garip bir his yaratıyor. Ben kendi çözmeye çalıştıklarımdan bahsederken annem de kendi gündeminden bir şey paylaşıyor. Evlat gibi değil de çözümlerin parçası olmam gereken bir pozisyondaymışım gibi hissediyorum. En başından beri kardeşimin benden 9 yaş küçük olması sebebiyle ihtiyaçlarının farklı olduğunu biliyor ama onunla ilgili sorumlulukları paylaşmaktan kaçınıyorum üstelik. Ama annem bana fikir danışmakta ısrar ediyor. Ben ona şimdi ben ne yapacağım diye sormuyorum omuzlarına daha fazla yük bindirmemek için. Alabildiğim kadar kendi sorumluluğumu alıp çözümler üretip paylaşıyorum yalnızca. Altından tek başıma kalkamayacağım bir şey olmadan yardımını istemiyorum hiç. Kendime seçtiğim ve yürüdüğüm engebeli yollar dışarıdan bakıldığında çok da başarı gibi görünmüyor. Büyük bir şirkette, bir ofiste, iyi bir pozisyonda çalışıyor olsam, saygınlığı toplum tarafından kabul edilenlerin peşinden koşsam, annem için daha anlaşılır ve gurur verici olurdu muhtemelen. Her ne kadar annem mutlu olsun, benimle gurur duysun istesem de, bunu kendi bildiğim, kendime uygun şekilde yapmayı, o engebeli yolların sonunda yarattığım hayatla onun takdirini kazanacağımı hayal ediyorum o dönemlerde. Ben kalıplara uymasam da yetenekli ve değerliyim. Bunu da zamanla göstereceğim. Şimdilik ileride kendimden referans alabileceğim, bazısı hata gibi görünen ama ömür boyu öğretici olacak seçimler yapmaya devam edeceğim diyor iç sesim. Sonunda kendim için hayal ettiğim yere varabilmem, her şeyin farkında olup farkında olduklarım içinden de ilerlememe yardımcı olacakları seçmeme bağlı. Beni düşürecek, açabileceğim kapılardan uzaklaştıracak hiçbir karanlık düşünceyi sahiplenmeden, değer vermeden, her ne kadar kabul edilmek istesem de kendimi binbir türlü düşüncesi olan topluma kabul ettirmeye çalışmadan devam etmeye çalışıyorum. Onun yerine hayallerimi besleyecek diziler, filmler izleyip kitaplar okuyorum. 26 Ocak 2013 günü dövmeciyle ilişkimiz bittikten sonraki günleri bir yandan acı çekerek, bir yandan o acının üstünden atlamanın yollarını düşünerek geçiriyorum. Bu sefer etrafta kalmak, zamanımı Kadıköy'de geçirmek istemiyorum. Aksine uzaklaşmak, çok uzağa, bambaşka bir hayata gitmek, orada kendimin başka bir versiyonuyla tanışmak, değişmek istiyorum. Mezun olduğumda, ilk üniversiteden mezun olduğumdaki gibi işsiz kalmaktan, ülkenin gidişatı yüzünden her şeyin daha da zorlaşmasından korkuyorum. Elimde ayrılmadan önce Hollanda'ya gitmemizden kalan pasaport haricinde sadece gitme isteği var. Çalışmadığım için kendi harçlığımı bile çıkartamadığım bir dönem. Ailemin zaten beni yurt dışına gönderecek imkanı yok. Mevcut durumda günü zor idare ediyoruz. Ama yine de düşünüp taşınıp anneme diyorum ki ben Amerika'ya gidip work and travel yapmak istiyorum bu yaz. Annem de peşinen hayır demek yerine dinliyor beni. Amerika'ya gitmeyi başarırsam orada çalışıp kendi masraflarımı karşılayabilecek olmam sebebiyle en azından şartları öğrenelim diyoruz. Annemin kuzenlerinden birinin kızı Taksim'de bir yurt dışı eğitim danışmanlık şirketinde çalışıyor. Onunla konuşup 30 Ocak gününe randevu alıyoruz. Yağmurlu, soğuk, o kış gününde annemle ofisin yolunu tutuyoruz. Gittiğimde üniversitedeki ortalamama bakıyorlar, tutuyor. İngilizce mülakata girip 10 üstünden 8 gibi bu puan alıp onu da geçiyorum. Work and Travel'a gidebilmek için şartları karşılıyorum. İngilizce mülakatının sonucu belli bir seviyenin üstünde olanlara indirim de veriyorlar. Ama tahmin ettiğimizden çok daha masraflı olduğunu öğreniyoruz. %100 emin olmasam da uçak bileti hariç 3500 dolar gibi bir tutar çıkarttıklarını hatırlıyorum. Dolar 1 lira 70 kuruş civarında o dönem. Türk lirasıyla 6 bin lira civarı ediyor. Uçak bileti de eklenince 8-9 bin liralara çıkıyor. Bir yandan çok para, diğer yandan ilk çalıştığım bar zincirinde şeflik yaparken ayda 2 bin lira civarı kazandığımı biliyorum. Yani iş bulsam 4-5 ay çalışıp masrafları ödemem tamamen imkansız değil. Ama hemen kayıt olmak gerekiyor. O ofisten çıktığımızda gitmemek bir alternatif değil benim için artık. İçim içimi yiyor. Anneme kredi çekebilir misin diye soruyorum. O da zor ama babanla bir konuşalım diyor. Akşam babam eve geldiğinde cesaretimi toplayıp work and travel fikrini, o gün ofise görüşmeye gittiğimizi anlatıyorum. Kredi çekersek işe girer hemen ödemeye başlarım. Amerika'da da çalıştıklarımdan biriktiririm diyorum ama sert bir olmazın ardından nasıl zor geçindiğimizi, nasıl zor şartlarda çalıştığını anlatıyor. Yardımını isteyip geri ödeyeceğimi de söylüyorum ama duymuyor bile. Hiç inanmıyor diyebileceğime muhtemelen. Üniversiteye Viyana'da devam etmek istiyorum dediğimde de her şeyimi hazırlayıp Hollanda'ya gittiğim zaman da verdiği tepkiyi veriyor. Neredeyse delirmiş gibi davranıyor. Kavga ediyoruz. Bir sonraki sene 24 yaşında ve üniversitedeki son senemde olacağım için vize alman zor olur. Gidemeyebilirsin diyor danışmanlık şirketi. Yani işe girip çalışıp sonraki sene gideyim desem hem son şansım olacak hem de garantisi yok ve zaten ben o yaz gitmek istiyorum. Çözümler ararken birden aklıma dayı dediğim annemin teyzesinin oğlu geliyor. Çocukken nadir de olsa karşılaştığımız zamanlarda karısıyla birlikte bana iyi davrandıklarını, oyuncaklar aldıklarını, ikisini de çok sevdiğimi hatırlıyorum. En son babasının cenazesinden sonra cenaze evinde zaman geçirmiştik birlikte. Karısıyla ayrılmışlardı. Çocukları yoktu ve durumu iyiydi. Anneme ben dayımı arayıp dayımdan borç isteyeceğim diyorum. Nasıl olur diyor. Diyorum ki bal gibi olur. Belki verir belki vermez ama başka tek bir ihtimal bile yok. Sormak zorundayım. Danışmanlık ofisine gittikten birkaç gün sonra 4 Şubat günü arıyorum dayımı. Work and Travel'ı gitmek için ortalamamın tuttuğunu, dil seviyemi yeterli bulduklarını, hatta indirim verdiklerini anlatıyorum. İkiletmeden olur diyor bana telefonda. Borç olarak değil, eğitimine katkı olsun diye vereceğim. Şu tarihte hazır ederim, dert etme sen. Paulo Coelho'nun muhteşem kitabı Simyacı'da söylediği ve bir şey istediğin zaman bütün evren arzunun gerçekleşmesi için işbirliği yapar, bir kez daha gerçek oluyor benim için. Hatırlayınca bile içim taşıyor, gözlerim doluyor. Hiçbir zorunluluğu yokken, bana ne diyebilecekken tamam diyor dayım ve o ana kadar imkansız görünen Amerika hayali gerçeğe dönüşüyor. Babama söyleyince hiç hoşuna gitmiyor. Beni borca soktun gibi bir tepki veriyor. Ona konunun onunla alakalı olmadığını söyleyip Work and Travel için kaydımı yaptırıp ışık hızıyla hazırlık sürecine geçiyorum. İlk ayrılıktan sonra barışıp başladığım yere dönmüş olmanın korkusu ve barıştıktan sonra pasaport çıkartıp yurt dışına gitmiş olmanın verdiği güven ve hazırda pasaportumun olması bana bir imkansızın peşinde koşma cesareti veriyor ve kendimi ayrılıktan bir hafta sonra Amerika'ya gitmem, eğer vizeyi alırsam kesinleşmiş halde buluyorum. 2020 senesinde göbeğimi deldirmeye diye girip Ayrıl Barış 2,5 sene kaldığım, o sürede dikey geçiş sınavında derece yapıp üniversiteye girdiğim, o dönem henüz para denkleştirip fiziken elime alamasam da hem motor hem araba ehliyeti aldığım, ilk pasaportumu çıkarttığım ve ilk kez yurt dışına çıktığım, toksik de olsa üstse de çok şey öğreten bir ilişki yaşadığım o dövme stüdyosunun arka kapısı Amerika'ya açıldı diyebiliriz. Benim için tüm üzücü taraflarına rağmen iyi ki yaşanan ilişki annemi üzmeseydi eğer, ayrılık sonrası uzaklaşmak için Amerika'ya gitme isteğimi kulak ardı edebilirdi ve o danışmanlık şirketine giderek ilk adımı atmazdık muhtemelen. Korkup kaçmadan ben bunun sorumluluğunu alıyorum diyerek belli bir vizyon ve gelecek beklentisiyle yaşamayı tercih ettiklerim, onlardan öğrendiklerim sayesinde bir kapı daha açılmıştı önümde. Daha doğrusu çılgın bedişin jeneriğinde olduğu gibi Önce kalemlerle, boyalarla çizdiğim bir şey daha zamanı geldiğinde gerçeğe dönüşmüştü. O hayali gerçeğe döndüren büyü, bence imkansız diye bir şeyin varlığına inanmadan ısrarla denemekle, o kapıyı açmazsa o yolda öğrenilenlerin başka kapıları açacağına olan inançla bağlantılı. Hayatta yaptığım en iyi şey bu olmaz, bunu deneme ya da gereksiz boş iş yapma bence öğütlerini dinlememek diye düşünüyorum. Hangi deneyimin nereye evrileceğini, hangi tanışıklığın hangi kapıları açacağını, neler öğreteceğini peşinen bilmemiz mümkün değil. Deneyip başarısız olmak da mümkün ama o yolculuk ilerisi için aklına bile gelmeyecek şeyler katabiliyor insana. Ya olmazsa deyip risk almaktan, başarısız olmaktan korkup oturduğu yerde hayal kurmaya, o hayalleri zihinde kırmaya devam etmek için çok kısa hayat. Kapılar kendi kendilerine açılmıyor. Bazen çalmak, bazen yumruklamak, bazen kırmak, bazen de açılmıyorsa var bunda da bir hayır deyip öğreneceğini öğrenip devam etmesi gerekiyor insanın. Dönelim hikayeye. Bir önceki bölümde dövmeciyle olan kısmın bittiğini düşünüp söylemiştim ama sizin de fark ettiğiniz üzere hikaye hala bağlantılı ilerlediğinden bahsetmeye devam etmem gerekiyor. Amerika'ya gidişim kesinleştikten birkaç gün sonra ayrılıkla ilgili hissettiklerimi yazmışım günlüğüme. Hayatımın seyrini dramatik bir şekilde değiştirecek gücü olan bir hamle yapmış olsam da neden bittiğini sık sık hatırlatmam gerekmiş o dönemde kendime. Harfi harfine şunları yazmışım. Ayrılmamızın üzerinden 2, tek kelime konuşmayışımızın üzerinden 1 hafta geçti. Bu kaçıncı ayrılık? Her defasında aynı anı bombardımanına tutuluyorum. Engellenmişlik duygusuyla uzak duruyor, olan bitenle içimde savaşıp duruyorum. Böyle zamanlarda neden hep iyi hatıralar gelir aklıma bilmem. Zaten bütün bildiklerimi, kendimi şaşırdım şu 2,5 senede. Hemen her şey yeniydi, referansım yoktu. O sebeple böyle etkilendim. O yine hayatına devam ediyormuş gibi görünüyor. Belki de daha mutlu, rahatlamış, kurtulmuş, hatta yeniliklerle hayatını taçlandırmış olabilir. Şükürler olsun ki önceki seferlerde olduğu gibi acımıyor canım. Yalnızca biraz savruldum. Tuhaf bir akışına bırakma haliyle eldeki mevcut sorumlulukları yerine getirip fazlasına dokunmuyorum. Yazın Amerika'ya gidecek olmak hali hazırda fazlasıyla yenilik. Buralarda 7 ay süresince yaşadım o ayrılığı. Hiçbir şeyin unutmaya, sıyrılmaya faydası olmadı. Hep o çok değer verdiğim anıların günün birinde anlamlarının silinip yok olmalarından korktum. Çok garip, kendi yaşadıklarımı, duygularımı aklım almıyor. Ne olursa olsun sevmiştim evet ama hayatımı geçirmek için ona mecbur muyum? Üstelik son zamanlarda yanındayken yegane meşgalim onu eleştirmemken. Hep çelişki, çelişki. Şimdi burada çok mühim bir noktaya değinmem gerekiyor. İlişki tek başına yaşanmadı. Yani anılar senin anıların. Eğer o da değer veriyor olsaydı bugün ayrı yerlerde olmaz, yan yana olurdunuz. Sevseydi, isteseydi, yokluğunda mutlu olmasaydı bir şeyler yapar, yakınlık gösterirdi. Değer verdiği şey artık ben değildim. Bana karşı körleşmiş, sağırlaşmış, ilgisizleşmişti. Besbelli biz ikimiz bir arada bu işi yürütemiyoruz. Beklentiler çatışıyor. Eskiden birlikteyken mutlu olmanın arkasına sığınırdım. O da kalmadıktan sonra durduğu yerden yüksek ihtimalle bana bilenmeye devam edecek. Zamanla iyice soğuyup uzaklaşacağız ve bitecek. 5 yıllık aşkla sevdiği insanın üzerine benimle 2,5 yıl geçirebildiyse eğer, benden sonra da yolu açık. Kendimi yormanın manası yok. Ne benim onun için yaptıklarım silinecek yeryüzünden, ne onun benim için yaptıkları. Bir şeyler bir şekilde çıkacak sağdan soldan. Ama iyi hissettirecek ama kötü. İçimdeki hastalıklı bir taraf beni özlemesini, dikiş tutturamamasını ve hata etmişim demesini istiyor. Sanırım verdiğim onca emeğin boşa gitmediğini görmeye olan ihtiyacımdan kaynaklanıyor bu. Çünkü kırıldım, tercih edilmeye, karşılıksız kalmaya kırıldım. Bana kendimi kötü hissettiren meselelerden biri ise artık gel dese de gitmeyecek olmam. İçimden yeni bir insan çıkartmak için dinlenmeye çektim bu defa kendimi. İlgimi kitaplara, dizilere, dizelere, nihayetinde kendimi, algımı beslemeye verdim. Daha fazla ne kadar kırabilir ki beni? Bitmedi mi? Bitti. En fazla yeni biri olur. En beteri o kız olur. Hatta evlenir onunla, mutlu olur. Sonra da yaşar gider ikizlerinin izin verdiği ölçüde. Evet, çıldırdım, kırdım, döktüm ama hiçbir zaman kötülük etmedim ona. İçimde kendime dair umut var. Bundan başka derdimiz olmasın. Ne ailemin, ne çevremin, ne benim. En büyük temennim bu. Nadide bir vazoydu içimdeki. Kırıldı, parçalara ayrıldı, savruldu. Bir daha eskisi gibi olmayacağı aşikar. Ama yine de parçaları teker teker toplayıp yapıştırmak zorundayım. Zaman istiyor. Halının altına süpürmek toparlanma sürecini uzatıyor. Şöyle sosyalleşeyim, böyle çılgınlaşayım halim de kalmadı. Bir nevi saçmalamayı kestim bu seferki ayrılıkta. İçim kendimden başkasını kaldıracak durumda değil. Buyurunuz 2013 Şubat'ından duygu durumum. 2 yıldır neredeyse aynı tarihlerde ayrılıp 14 Şubat'ı ve doğum günümü ayrı geçirmeyi başarabilmemiz de pek ironik. Böyle şeyler işte bir müddet. Böyle hissetmiş, hissettiklerimi de kağıda dökmeye ihtiyacı duymuşum. Ayrıldığımız dönemde flört ettiği müşterisiyle evleneceğini düşünmüşüm. Bugünden bakıp neden öyle düşündüğümü sorguladığımda, bana maddi manevi çok emek verdiği, yer yer onu kısıtlamalarımla baş etmek zorunda kaldığı için benden bıktığını, o kızın ise onu hiç sorgulamadan maddi manevi tüm imkanlarını onunla olmak için seferber edeceğini, o kızla daha rahat edeceğini düşündüğümü fark ediyorum. Kendimce çok emek vermiş olsam da, ilişkinin bitmesinde de yerime başkasını tercih edecek olma ihtimalinde de kendimi kabahatli bulmuşum içten içe. Bir yandan bittiğini kabul edip üstünden atlamak isterken, diğer yandan ömrüm boyunca kutlamayı aklımın ucundan geçirmediğim 14 Şubat'ta ayrı kalmayı bile dert etmişim kendime. Neyse ki sonrasında onsuz devam edecek olan hayatıma adapte olmaya başlamışım yavaş yavaş. Burada bir parantez açmak istiyorum. Bu ilişki başladığı dönemlerde hiçbir sebebi yokken her coşkulu ve mutlu anımda Toto Cutugno'nun İtalyano şarkısı gelmeye başladı aklıma. Ve o zaman bu zamandır hala her coşkulu anımda İtalyano'yu mırıldanırken hatta çoğu zaman bağıra çağıra söylerken bulurum kendimi. Bu bölümü yazıp artık geçmişin bu şarkının dilime ilk dolandığı zamanlarına, dövmeciyle ilişki yaşadığım kısmına veda ettiğim günlerde Roma'da havalimanında uçuşumu beklerken karşımdaki televizyonda Toto Cutugno'nun Bu Dünyadan Göçtüğü eklendi alt bant olarak ekrana. Sicilya'da geçirdiğim bir haftada sık sık bu şarkıyı dinlemiş, son 5 senedir hayatımın nasıl da İtalya ile bağlantılı olduğunu düşünmüştüm. Şarkıcının ölüm haberini Roma'da havalimanında saniyesinde öğrenmiş olmak, bunun şarkının dilime dolandığı ilk zamanlara veda ederken gerçekleşmiş olması çok etkiledi beni. Roma'dan Sicilya'ya döndüğümüzde arabada bir yandan şarkıyı dinlerken bir yandan da sözleri ne anlama geliyor diye baktım. Daha önce de bakmış mıydım bilmiyorum ama baktıysam da kalmamış aklımda. Şarkı da şöyle söylüyor. Lasciatemi cantare, şarkı söylememe izin ver, sono italiano, ben bir İtalyanım. 2018 civarı yaptırdığımız gen testinde %57,5 Türk, %42,5 Yunan ve Güney İtalyan olduğum çıkmıştı ortaya. Şarkıda da söylediği gibi ben de az da olsa İtalyandım. Bazı tesadüfler gerçekten çok ilginç. Evren göz mü kırpıyor, bir şey mi anlatmaya çalışıyor, ne oluyor bilmiyorum. Tamamen tesadüf bile olsa birleştiğinde anlamlı bir bütün oluşturan her şey büyülüyor beni. Ki zaten o bağlantılar olmasaydı bu podcast'te olmazdı. Sizinle de paylaşmak istedim. Evet, dönelim hikayeye. O Şubat ayını bir yandan Work and Travel ile ilgili gerekenleri yaparak, diğer yandan da kendimi toparlamaya çalışıp hayaller kurarak geçirmiştim. Sık sık Amerika'ya gidip döndükten sonra üniversiteyi bitirip tekrar Amerika'ya gidip Google'da çalışmak istediğimi yazmışım günlüğüme. Google'da çalışma fikri, bakın gördünüz mü başardım diye haykırma fantezisi gibi bir şeydi herhalde. Çok da anlayıp, tasvip edip desteklediğiniz yollardan geçmedim ama vardığım yere bakın ve hepiniz beni kabul edin artık. Yetenekli ve değerli olduğum tescillendi. Ağzımla kuş tuttum. Görüyor musunuz? Olur da görmezseniz başarılardan ördüğüm kalın ve kaliteli zırh beni korur nasılsa diyebilirdim. Tüm manevi ihtiyaçlarımın görülüp karşılandığı, sohbetle, ilgiyle, samimi ortak paylaşımlarla, maddi manevi güven içinde hissettiğim bir aile içinde yetişseydim, kabul gördüğümü hissedip kendimden memnun olmadığımda bile yaslanabileceğim omuzlar olduğunu bilseydim, sürekli bozulan denge yerine stabil ve güvenli bir ortam içinde olsaydım, hayatım nasıl olurdu, nasıl kararlar verirdim, neleri arzulardım bilmiyorum. Anlattığım bitmeyen hayat yaratma çabası, dünyayı görme ve başarma isteği, artık nihayet rahatlayıp vücudumu ve ruhumu güvenle dinlendirebileceğim, kırılmayacağım, kendimle ve dünyayla barış içinde olacağım bir yere varma isteğiyle de bağlantılıydı ömür boyu. Sadece yaratmaya çalışmıyordum. Arayış içindeydim de bir yandan. Hiçbir yere ait hissetmiyordum. Hiçbir yerde köklenmemiştim. Önüm ihtimaller deniziydi ve burada suyum, güneşim, vitaminim, mineralim eksik olmaz diyebileceğim yere rastlayana kadar köklenmeyi denemeye de niyetim yoktu. Söylemesi kolay ama aidiyet duygusu olmadan yaşaması hiç kolay değil. O yıllarda hem hayatı öğrenme hevesinden hem de iyisiyle kötüsüyle çekirdek ailemi kabul edip varlıklarına, sevgilerine tutunuyor olmaktan güç alıyordum. Varacağım yere dair umudum vardı. Günlük hayata dönecek olursak Amerika'da araba kullanmam gerekebilir diye ehliyeti almaya da bütçe ayırmışız. Sınavları verdikten yıllar sonra gidip karakoldan ehliyeti almışım. Sonrasında da denizciyle buluşmuşum Kadıköy'de. Başkaları var mıydı, sadece ikimiz miydik onu hiç hatırlamıyorum ama o ara birkaç kez görüşmüşüz. Doğum günümü birlikte kutlamaya karar vermişiz. Tam tarihini hatırlamasam da ehliyeti aldığım Şubat sonuyla Mart ortalarındaki doğum günüm arasında olduğunu hatırladığım bir akşam babam eve çakır keyif geldi. Daha merdivenleri çıkarken parmağımı kırdım galiba, ehliyetini de aldın, beni hastaneye götürür müsün dedi. Ehliyeti almış olsam da boş arazide bile yardım almadan araba kullanacak ne bilgim ne pratiğim yok. Üstelik babamın arabası çok kıymetli. Çakır keyif olmasa hayatta teklif edeceği şey değil ama istediyse yapabileceğimi düşünüyor. O halde yaparım deyip direksiyonda buldum kendimi. 90 küsür model manuel arabayı babamın yönlendirmeleriyle küçük yıldan Kartal'a kadar kullandım. Hastaneye girip çıktık. Dönüşte hadi uzatalım yolu dedi. Bağdat Caddesi'ne girdik. Benzinciden benzin aldık. Babam bir de kendine pro gibi sigaralardan aldı. Ben de kendi sigaramdan yaktım o gerginlikle. Sigara içe içe Bostancı'ya kadar geldik. Bostancı'da sahili minibüs yoluna bağlayan alt geçidin hemen sağında bir yokuş vardır. Zaten dar olan bu yokuş bir de arabalar park ettiğinden iyice daralmış. Gecenin bir körü oraya soktu babam beni. Yokuşta dur kalk yapmayı öğretmek için. Tam ne güzel de başarıyorum, kilometrelerce araba kullandım ilk seferde diye düşünürken baktım ki yokuşta durup kalkmak zor. Başka arabalara çarpacağım diye aklım çıkıyor. Arkadan babamın sesi bunları öğrenmen lazım, bunları bilmeden araba kullanamazsın diye çınlıyor derken sakin başlayan ve ilerleyen yolculuk panik olmamla sonuçlandı o gün. Evin sokağına girdikten sonra park etsin diye arabayı babama verdim. Amerika'ya gidene kadar bir daha ne araba ne de pratik konusu açılmadı. İçki içip parmağını kırdığı bir akşam hem kendine hem bana güvenebildiği için yalnızca ikimize ait bir anı olarak kaldı bu hikaye. O günlerde bir yandan Work and Travel için gelen iş alternatiflerini değerlendirip gereken hazırlıkları yapıyor, diğer yandan da okulu ve günlük hayatı aynı anda idare etmeye çalışıyordum. Gelen işler içinden içime en çok Los Angeles'taki Six Flags Eğlence Parkı içinde bir sürü yiyecek dükkanı olan bir işverenin teklifi sindi. Diğer işverenler öğlen yemeğini karşılamıyordu ama bu işveren hem yemekleri karşılıyordu hem de park içinde işverene ait olan başka başka dükkanlarda çalışma imkanımız vardı. Mülakat sonucunda içimden geçtiği gibi buraya yerleştirildim. Vizeyi de alırsam Haziran ayında Kaliforniya'ya gidecektim. Six Flags'in adından da varlığından da bu vesileyle haberim olmuştu. Kaliforniya hakkında ise Hollywood'dan, Las Vegas'tan, Beverly Hills'ten, San Francisco'dan yani filmlerde gördüklerimizden başka pek bir şey bilmiyordum. Haritada nerededir, hangi okyanuslara kıyısı vardır, ne kadar büyüktür hiçbir fikrim yoktu. Detaylı bir araştırmaya girişmek yerine sadece gitmek için gerekli olan evrak, bilet, vize işlerine odaklandım. Çok araştırıp içselleştirir, hayaller kurarsam çıkacak bir aksilik yüzünden etkilenmekten ya da göreceklerimin hayal ettiklerime uymamasından korktum muhtemelen. Doğum günüme bağlanacak gece Beyoğlu'nda denizciyle buluşmak için giyinirken hatırlıyorum kendimi. Son görüşmemizin ardından saçlarımı sarıya boyatmıştım. Buluşacağımız gün fön çektirip bir de hayatımda ilk defa kirpik taktırdım. Kotun altına da bayağı yüksek topuklu botlar giydim. Kendimi iyi hissetmek, güvenle taşımak için o kadar çabaya ihtiyaç duymam normalde ama denizciyi şaşırtmak ve vay be dedirtmek istiyordum. Nasıl göründüğüm ile ilgili o akşam yorum yapmadı diye hatırlıyorum. Ortak arkadaşlarımızla bir barda oturup sonra dans edilen başka bir yere geçiyoruz. Barda eski bir iş arkadaşımız var. Çantamı ona emanet ediyorum. Aradan 5 dakika geçiyor geçmiyor kendimi içtiklerimin etkisiyle yerde buluyorum. Taksi çağırıp bardaki arkadaşlarımızla birlikte beni taksiye taşıdıklarını hatırlıyorum. Nakit var mı yanında yoksa taksi için para çekmek lazım diyor. Var diyorum ve sonra yol boyu nedenini hiç bilmediğim şekilde İngilizce konuşuyorum. Bir aşamada çantayı barda unuttuğum anlaşılıyor ama oralar bende yok. Sonraki sahnede tanımadığım bir odada açıyorum gözümü. Hayal meyal taksiyi hatırlayıp denizcinin evinde olduğumu fark ediyorum. Salona gidiyorum. Arkadaşlarımız da gelmiş. Gelirken benim çantamı da getirmişler. Kahve veriyorlar elime. Koltukta otururken yüzümden ve üstümden teker teker dökülen takma kirpikleri topluyorum. Eve gitmek için kalktığımda denizci de benimle çıkıyor. Yolda yürürken sarı saçlı bu yeni halimle ilgili çok dikkat çekiyorsun benzeri bir yorum yapıyor. Sonraları fark ediyorum ki onun bana benimle ilgili söylediği hiçbir şeyi olduğu gibi dinleyip anlayamıyorum. Heyecandan ya da başka bir sebeple idrak mekanizmam düzgün çalışmıyor. Söyledikleri değil de damıttığım mesaj kalıyor aklımda sadece. Aynı günün akşamı yani tam doğum günümde bir de Kadıköy'de buluşuyoruz. Yazmışım ama hafızamda yok hiç. Aramızda bir şey olmasa da 2 sene üst üste yeni yaşıma onunla giriyorum. Mayıs ayına kadar ara ara buluşuyoruz. Bir daha hiçbir buluşmaya beğenilmek için üstümden başımdan kirpik toplayacak kadar hazırlanıp gitmiyorum. Saçlarımı da kısa süre sonra tekrar kahveye boyuyorum. Mayıs başında konuşuluyor onunla ama bir sıkıntı var ki ulaşılamıyor yazmışım günlüğüme. O diyaloğu daha çok arkadaşlık seyrinde ilerletmeye çalışırken benim duygusal beklentiler içinde olmam yüzünden hep başka frekanslardaydık muhtemelen. Bir yandan Amerika'ya gideceğim için zaten erkek arkadaşım olsun gibi bir beklentim yoktu. Öte taraftan onun için özel olduğumu hissetmek gibi bir arzum vardı. Durumumuzu en güzel hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu cümlesi tanımlar bence. O zamanlarda sırf ona ulaşsın diye özenle seçip minik bir alıntıyla video kliplerini paylaştığım şarkılardan oluşan bir blog sayfası açmıştım. Şarkıları onu düşünerek paylaştığım aklının ucundan bile geçmemiştir muhtemelen ama bu benim her paylaştığım şarkıyla ona yaklaştığımı hissetmeme engel olmadı. Kimseye anlatamadıklarımı, ruh halimi, o anki modumu şarkılar aracılığıyla o bile duymadan ona anlatıyordum. Bu bölümün müzik listesi yalnızca o blogda paylaştığım şarkılardan oluşuyor. Merak edenler dinleyebilir. Mayıs ayında Amerikan konsolosluğuna vize görüşmesine gidiyorum. Vize için gereken bazı banka evraklarını Work and Travel'ı karşılayan dayımın bir bankanın genel müdürlüğünde çalışan eski eşi hallediyor. Bu vesileyle onunla da tekrar görüşmeye başlıyorum. Danışmanlık şirketi 3 aşağı 5 yukarı sorulacak soruları ve vermemiz gereken yanıtları anlattığından fazla endişelenmiyorum vize görüşmesi için. Memur nereye gideceksin, ne iş yapacaksın, ne zaman döneceksin gibi birkaç soru sorduktan sonra görüşme bitti diyor ve pasaportumu geri vermiyor. Bu vize aldığım manasına geliyor. Sevinçle asansöre biniyorum. Kolaymış ya, Work and Travel'a gidecek, evrakları tam olan herkes geçer bu mülakattan diye düşünüyorum. Benimle birlikte asansöre binen çocuğun elinde pasaportuyla ağladığını fark ediyorum sonra. Yine Mayıs ayında önceki sene çalışmaya başladığım şirket konser sezonunu açıyor. Aylarca işsiz kaldıktan sonra ilk defa David Guetta konserinde çalışıyorum ve gidene kadar başka etkinlik olmayacağını öğreniyorum. Zaten hem Work and Travel için sandığımdan daha fazla hazırlık yapmam gerekiyor hem de finaller yaklaşıyor. Gitmeden önce halletmem gereken bir sürü işle uğraşıyorum. Biraz kafam karışık, evde atmosfer pek iç açıcı değil, sürekli bir gerginlik var derken tam bu dönemde önceki bölümlerde de bahsettiğim sürekli arıza veren, düzgün çalışmayan, suyu bir ısıtıp bir ısıtmayan kombi bozuluyor ve evde bir kombi krizi yaşanıyor. Ömrü çok zaman önce dolan kombiyi yenilemeye babaannem gönüllü oluyor. Ben kendimi bir sahnede küçük yılda bir kombi dükkanında hatırlıyorum. Bir de mutfakta babamla kombi yüzünden kavga ederken konu eski kombi değil de alınacak yeni kombiydi diye hatırlıyorum. Babam daha öncesinde ve sonrasında da kurduğu şu cümleyi kuruyor. Sizin niyetiniz beni gönderip bu evde yaşamak. Kardeşim de ben de onu çok seviyoruz halbuki. Annemle de bir iyi bir kötüler. Nasıl oluyor da kombi meselesini onun gitmesini istediğimize bağlıyor anlamıyorum. Anlamadığım ve sevmediğim bir şey daha hep annemi, kardeşimi ve beni birleştirip siz diye bir kitle yaratıyor ve o kitlenin tek derdi onu dışlamak. Bir ay sonra Amerika'ya gitmeye hazırlandığım dönemde evde kombi krizi çözmeye çalışıyorum ve babamın benim düşündüğümü hayal ettiği şey kendisiyle ilgili kötücül bir plan. Hiç anlaşılmamış olmak canımı yakıyor. Amerika'ya gidişimi tam olarak göz ardı etti diye hatırlarken günlüklere baktığımda oğlu Amerika'da okuyan bir arkadaşıyla konuştuğunu, benimle oğlunun iletişim bilgilerini paylaştığını hatırladım. Arkadaşının oğlu Michigan'da okuyordu. Pek bir yardımı olmayacak olsa da konuştun mu diye sorduğunda evet diyebilmek için konuşmuştum çocukla. Arkadaşıyla bizim kız da Amerika'ya gidiyor temalı konuşması yüksek ihtimalle benimle Amerika hakkında konuştuklarından daha fazladır. Hatırımda babamla aramızda geçen Amerika ile bağlantılı bir tek Amerika'dayken yaptığımız bir telefon görüşmesi var. Bir sonraki bölümde bahsedeceğim ondan. Mayıs sonunda finallerim başlıyor. 30 Mayıs günü ilk sınavlara girip çıktıktan sonra küçük yıldaki Perşembe pazarında annemle buluşuyorum. Pazarda bir yerde oturup çay içiyoruz. Ülkenin gidişatı, gelecek kaygısı, iş bulamama, çifte standartlar zaten hep konuştuğumuz konularken o gün bir de park meselesi geliyor gündeme. Annemin olanlardan pek haberi yok, anlatıyorum. Eve gittikten bir süre sonra duramıyorum ve ben gidiyorum deyip kendimi Taksim'e atıyorum. Bir sürü arkadaşım orada, yalnız değilim. Park gittikçe kalabalıklaşıyor. Sabahın erken saatlerinde iş makineleri ve polis gelip biber gazı sıkarak kalabalığı dağıtıyor. Yanımdaki arkadaşımla önce Beşiktaş'a iniyoruz, sonra ben o günün final sınavlarına girmek için Nişantaşı'ndaki kampüsüme gidiyorum. Kampüs de kaynıyor. Daha ilk günlerden akademisyenlere ikazlar başlıyor ki zaten okulun yönetim kadrosu çoktan buna uygun olarak değiştirilmişti o dönemde. Ülkenin adil, medeni, yaşanabilir bir yer haline gelmesi ihtimalini düşünerek sınavlara girmemeye, gerekirse okulu uzatmaya karar veriyorum ve Amerika'ya gidene kadar da parkta kalıyorum. Çünkü Jung'un da dediği gibi bir insan aydınlığı hayal ederek değil, karanlığın bilincine vararak aydınlanır. Aydınlanacağımıza dair umutla doluyorum. Parkın dağıtıldığı akşam Peri geliyor İzmir'den. Hem parkı görmeye hem de beni yolcu etmeye. Biz o akşam neler olacağını bilemiyoruz tabii. Ama tamamen tesadüf eseri ben gitmeden dağıtılıyor park. O akşam Peri'nin bir arkadaşının Galata'daki evine sığınıyoruz. Evin sahipleri Amerika'ya gideceğimi öğrenince bana Los Angeles'ta yaşayan Amerikalı bir arkadaşlarının iletişim bilgilerini veriyorlar. Ortalık biraz sakinleştikten sonra Peri ile birlikte Küçükyalı'ya geçiyoruz. Uzun uzun hazırlanmayı planladığım Amerika yolculuğuna bir günde hazırlanıyorum ve 17 Haziran günü günü annem, babam, kardeşim ve Peri hep birlikte beni Atatürk Havalimanı'na bırakıyorlar. Belki bir gün o arada yaşanan 2 haftayı, gördüklerimi, düşündüklerimi, hissettiklerimi anlatırım ama o gün bugün değil. Ömrümde 5. kez uçağa biniyorum ve o uçak beni başka bir kıtaya, hiç bilmediğim başka bir hayata taşıyor. Tek başımayım. Geçen günlerin yoğunluğu ve mevcut belirsizlik yüzünden kafamın içinde yalnızca boş bir uğultu var. O uğultuyla 13 saat uçuyorum. Etrafımdaki insanları gözlemliyorum. Yemek servisi yapıldığında kendime şişmanlığımı hatırlatıp yavaş yavaş ye, hepsini yeme telkinlerinde bulunmayı ihmal etmiyorum. İçten içe başarmanın gururunu da duyuyorum. Uçaklara binip tek başına uzaklara giden o kız benim. Tam bir çömezim ama gözlemleyerek çözemeyeceğim şey yok gibi de bir inancım var. Uçaktan korkmak aklımın ucundan geçmiyor. Daha çok sürekli uçan, uçaklarda aşırı konforlu olan biri gibi hissetmek ve görünmek istiyorum. Varır varmaz da macera başlıyor. Hem de ne macera. Amerika'yı bir sonraki bölümde anlatacağım. Biliyorsunuz hikayemi her dönemin hatırladığım ve günlüklerde kayıtlı olan tüm detaylarıyla aktarmaya çalışıyorum ki nihayetinde varacağım noktalar, yapacağım çıkarımlar yerli yerine otursun. Tüm bu anlattıklarımı korkmadan yaşayacak cesaretim varken 20'lerin ikinci yarısında korkulardan nefes alamayacak hale gelmiş olmam tesadüf değil. O korkuların sebeplerini anlamak, çözmeye çalışmak, biraz olsun aşama kaydetmek yıllarımı aldı. Tüm öykümü terapistime anlatıp, onun yönlendirmesiyle yaşadıklarımla yüzleşmek ve öz şefkati öğrenmek iyileşme yolunda attığım en önemli adımdı. Siz de eğer kendinizi ve yaşadıklarınızı anlamlandırmakta zorlanıyorsanız, korkularınız yaşamanıza engel oluyorsa, mutsuz eden ilişkiler ve döngüler içindeyseniz, Salus uygulamasını indirip sizi ihtiyaçlarınıza ve öykünüze en uygun terapiste yönlendirecek bir psikolojik danışmanla ücretsiz ön görüşme gerçekleştirebilirsiniz. Terapistinizle eşleştikten sonra kredi satın alırken kullanabileceğiniz %10 indirim kodunu da açıklamalara bırakıyorum. Son olarak bu bölümü öğretmen ve yazar Mahmut Makal'ın dizeleriyle bitirmek istiyorum. İçimi yıpratmamak için dişimi sıktım. Ümidin işe yaradığını anladım. Ümit ateşiyle içimi ısıtmasam bir gün bile ayakta duramazdım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bazen kendi kendinize sarılıp omzunuza bir öpücük kondurmayı da unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.